Ayrım 4. Pandora'nın Reçetesi. James Sheridan. Sayfa 42. Leblanc alt katın balkonuna atladı ve tepeden bir helikopterin geçtiğini duydu. İkinci katın balkonundan da aşağı atladı ve inişini hafifletmek için çimlerin üzerinde karşıya doğru yuvarlandı. Bulunduğu yerden Bayan Perkins'in üçüncü kattaki dairesinin balkonuna baktı. Siyahlar içindeki silahlı ve yorgun iki adam da dışarı çıkmışlardı ve yakın takipteydiler. Panikle tekrar ayağa fırladı. Ölüm her tarafını sarıyordu. Leblanc ağaçların arkasına saklanarak son sürat binanın karşı tarafına koştu. Araba konvoylarının peşinden yıllarca koşmanın getirdiği zindelik şimdi pek de işe yaramıyordu. New Hampshire caddesinden Potomac nehrine doğru koşmaya devam etti. Helikopterlerin sesleri ve bağırışlar hafiflemişti ama Leblanc nefesini hızına göre ayarlayarak profesyonel bir atlet gibi koşmaya devam etti. Şimdi ne yapacağım? Birinci öncelik zarfı postala. Tüm ihtiyacı olan lanet olası bir posta kutusuydu ama en yakın posta kutusu kendi apartmanındakiydi. Oraya geri dönmek söz konusu bile olamazdı. Düşün, düşün ve koş. Leblanc çaresizce en yakın posta kutusunu nerede bulabileceğini düşünürken güney batıya yöneldi. Helikopterlerin tekrar etrafını sardığını duydu. O anda aklına geldi Watergate. Kötü bir ünü olan bu otelin yanındaki dükkanların önünde yer alan Watergate binasında bir postane vardı. Adrenalinin yükselmesiyle birlikte hızını da arttırdı. Saniyeler sonra Leblanc büyük kasvetli Watergate binasının tam önünde belirdiğini gördü. Virginia caddesine yaklaştığında hava görüşüne çıkmak üzere olduğunu biliyordu. Yetişkin meşe ağaçları şu ana kadar onu gayet iyi gizlemişti ama bu avantajı kaybetmek üzereydi. Buna rağmen Leblanc son adımında arabalardan kıl payı kurtularak Virginia'nın karşısına hızla geçti. Caddenin karşı tarafına geçtiğinde çitlerin üstünden atlayarak posta kutularına koştu ve Bayan Perkins'in acele gönderi zarfıyla birlikte bomba gibi sırrı içeren zarfı çıkardı. Tanrı Bayan Perkins'i korusun. Nefes nefese kalmış olan Leblanc kalemini çıkarıp posta kutusunu masa gibi kullanarak bir şeyler yazdı. Son bir kez adresi kontrol ederken çenesinden bir damla ter zarfın üzerine düştü. Leblanc bu zarfı isteksizce acele posta zarfının içine yerleştirdi, zarfı mühürledi ve posta kutusuna yerleştirdi. Bu kendisi için istediği bir hediyeyi başkasına vermek gibi bir şeydi. En azından zarf şimdilik güvende. Ama ne pahasına? Alçaktan uçan helikopterler Washington'da her gün görülebilen bir şeydir. Ama Watergate binasının çatısının etrafında dolaşan siyah Augusto 109 kadar alçaktan uçanını çok az insan görmüştür. Orada ürkütücü bir şekilde sanki Leblanc'a bakıyormuş gibi uçuyordu. Leblanc derin bir nefes aldı ve tekrar koşmaya başladı. Watergate'in çevresinden gitmenin yapabileceği en iyi şey olduğuna hızlıca karar verdi. Eğer saklanmayı başarıp biraz daha zaman kazanabilirse güvenli bir yere sıvışabilir ve dosyayı almaya gidebilirdi. Çok kıymetli dosyayı. Bitti. Leblanc New Hampshire caddesine giden köşeyi dönünce siyahlı iki adamın silahlarını çekmiş kendisine doğru yaklaştığını gördü. Onlarla Potomac nehrinin arasında kalmıştı. Leblanc takipçilerinin ona durması için bağırdıklarını duydu. Kalbi pompalayabileceği tüm adrenalini pompaladı ama öyle bile olsa durumunun ümitsizliğinden dolayı boğazının düğümlendiğini hissetti. Bir kahve dükkanını geçip de F caddesine hızla saptıktan sonra seçeneklerini düşünmeye başladı. Hiç seçeneği yoktu. Nehre doğru koşarken sol gözünün ucuyla John F. Kennedy Güzel Sanatlar Merkezi'ni, sağ gözünün ucuyla da Watergate Hotel'i gördü. Sol tarafında babasının neden öldüğünü acı bir şekilde hatırlatan şey, sağ tarafındaysa devlet komploları gerçeği, ikisi de aynı yerde, aynı anda sorumluluğunun önemini tekrar doğruladı ve şifreden vazgeçip daha önemli bir çağrıya kulak vererek yaptıklarını haklı çıkardı. Ama bunlar son dualarıydı. Leblanc Potomac Park yoluna doğru ilk adımını attığında sağ kürek kemiğinin üstünde sert bir ses duydu. Bunu yakıcı bir acı izledi. Bunun şokuyla dört nala giden koşusu tırısa geçti. Yüksek hızlı bir kurşunla vurulmuştu. Yolun karşısına, nehrin kıyısına sendeleyerek giderken Leblanc bağırışların daha da yaklaştığını duydu. Nehir yakasındaki bir meşe ağacına doğru sendeledi ve dengesini sağlamak için nehrin çitlerine tutundu. Saldırganlarına döndü ve silahını çekti. Tam silahını kınından çıkarırken başka bir güçlü ses ve yakıcı bir acıyı bu sefer göğsünde hissetti. Görüşü bulanıklaşırken Leblanc silahını saldırganlarına doğrulttu ve umutsuzca ateşledi. Bu atışa anında karşılık verdiler. Bu sefer göğsüne saplanan kurşun onu çitlerin üzerinden Potomac Nehri'nin karanlık sularına devirdi. Su Leblanc'ın vurulmuş bedenini hızla yuttu. Karanlık, soğuk kemiklerine kadar işledi. Gözünün önüne babasının canlı görüntüleri geldi. Bir koruyucu melek uzanıp ona dokunabileceğini hissetti. Acının yerini parlak bir ışık aldı. ''Bunu senin için yaptım baba. Gerçek ortaya çıkacak.'' 6. Bölüm. Rosemary Jackson, Dr. Travis'in Baltimore, Maryland eteklerinde yer alan Ruxton kasabasındaki sömürge dönemi tarzı evini çekip çevirmekten hoşlanan özverili ve sadık bir hizmetçiydi. Ama gözlerini otomatik bir tabanca namlusuna dikmiş bakarken doktorun kirli gömlekleri ilgilendiği en son şeydi. Dakikalar önce Afro-Amerikalı kadın günlük ev işlerini bitirmek üzereyken kapı kırılarak açıldı ve ev ona bir tür SWAT ekibi gibi görünen kişiler tarafından sarıldı. Dipnot SWAT, özel silahlar ve taktikler birimi, Amerika'da yüksek riskli işlemleri gerçekleştirmek için eğitilirler, çevirinin notu. Siyah savaş kıyafetleri ve kurşun geçirmez yelekler giydiklerine göre bir tür devlet ajanı olduklarını, öyleyse ortada korkunç bir hata olması gerektiğini düşündü. Gözlerinde yaşlarla işgalcilerin kendisinin titizlikle toparladığı evi zarar vererek ve darmadağın ederek yağmalamalarını seyretti. Kendisine silah doğrultmuş ve eğer en ufak bir hamle yaparsan kendisini vuracağını söyleyerek tehdit eden adamdan korkmuş, konuşmaya cesaret edememişti. Hareketsiz durmak Rosemary için zor olmamıştı. Şoktan ve korkudan zaten kas katı kesilmişti. Rosemary son birkaç dakika içinde kopan fırtınayla ilgili olarak düşüncelere gömüldü ve muhtemel açıklamalar bulmaya çalıştı. Kendi kaderini ve eğer bu onun sonuysa sakat kocasının nasıl başının çaresine bakacağını düşündü. Bu düşünceyle birlikte korkusunun aniden öfkeye dönüştüğünü hissetti. Mutfaktan kendisine doğru gelmeye başlayan adamı gördüğünde bekleyişinin bir şekilde sona erdiği içine doğdu. Özel görev şefi Hicks kadının önünde durdu. Başlığının altından yüzü neredeyse hiç görünmüyordu. ''Doktor Travis nerede?'' dedi ona doğrulttuğu silahı sallayarak. Rosemary'nin öfkesi arttı. Bu bir hataydı. ''Neler oluyor? Siz kimsiniz? Doktor Travis iyi bir adamdır.'' Hicks kadının yüzüne iyice bakabilmek için eğildi. ''Çok dikkatli dinle'' dedi dişlerini gıcırdatarak. ''Biz federal ajanız ve eğer işbirliği yapmazsan tutuklanırsın. Daniel Travis ulusal bir güvenlik meselesiyle ilgili olarak sorgulanmak üzere aranıyor.'' Kadın şefin kömür gibi siyah gözlerine bakarak karşılık verdi. ''Genç adam, beni ne suçla tutuklayacaksınız? Doktor Travis'ten ne istiyorsunuz? Tanrı aşkına adamlarınız ne arıyor? Bana neler olduğunu söyleyene kadar hiçbir şey yapmayacağım.'' Rosemary, Hicks'in doğrulduğunu derin bir nefes aldığını ve kafasını toparlamaya çalıştığını gördü. Rosemary'nin adamın gözlerindeki gerilimi anlayacak kadar hayat tecrübesi vardı. Fazlasıyla baskı altındaymış gibi görünüyordu. Normaldekinden de fazla diye düşündü. Bir şeyler saklıyor. Hicks daha rahat bir tavır takındı. ''Bayan, kötü bir başlangıç yaptık ve kafanızın karışmış olduğunu anlıyorum.''
''Evlat, kafası karışık olan sensin.'' diye cevap verdi Rosemary.
Kadının küstahlığı, zoraki bir anlayış göstermeye çalışan Hicks'i yalayıp geçti. ''Sanırım siz hizmetçisiniz.'' Rosemary başını salladı. ''Bakın, izinsiz girdiğimiz için üzgünüm. İşvereniniz Dr. Travis bize bir konuda yardımcı olması için acilen aranıyor. Hayatının tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bunu yapma riskini göze aldık. Silahlar ve sebep olduğumuz hasar için özür dileriz.'' Hicks silahını kılıfına soktu. Rosemary'nin ifadesi yumuşadı. Öfke işvereni için kötü olabilirdi. ''Yani bayan, bize nerede olduğunu ne kadar çabuk söylerseniz, biz de o kadar çabuk.'' Hicks'in konuşması bir uydu telefonuyla gelen zayıf bir adam tarafından kesildi. Gömleğinin üzerinde ismi, yani Dawkins yazılı bir etiket dikiliydi.
''Efendim, telefonda müdür Green var, hemen sizinle konuşmak istiyor.''
Hicks telefonu ondan kaptı. ''Affedersiniz bayan, bu görüşmeyi yapmam gerekiyor.'' Hicks tuhaf telefonda konuşmaya başlarken Rosemary kafasını salladı. 80'lerden kalma bir telsiz telefona benziyordu.
Ben Hicks efendim. Travis'in evinde ona dair hiç iz yok. Adamlarım şu anda evi arıyorlar ve ben de şu anda...
Green'in sesi ahizeden dışarı taştı. Travis'in New York'a gittiğini öğrendim. Bu yüzden evde olmayacak. New York'ta onun için bir tutuklama emri çıkarttım ama öncelikle oraya gönderilen faksı istiyorum. Onu buldunuz mu?
Hicks dudağını ısırdı. Efendim, şu anda o faksı arıyoruz.
Aslında Hicks Green'den gelen baskıyla silahlı ve tehlikeli olabilecek Travis'i bulmaya öncelik vermişti. Hicks ağzı eliyle kapattı ve Dawkins'e fısıldadı.
Gidip faks makinesini bir şey var mı diye kontrol et.
Dawkins bir çocuk gibi koşturdu.
Çok güzel. Siz onu bulana kadar bekleyeceğim. Kimi sorguya çektiğini söylemiştin diye sordu Green.
Hicks Rosemary'e baktı. Hizmetçi efendim, eve girdiğimizde burada o vardı.
Dawkins Holden var. Efendim, işte burada, faksı bulduk.
Hicks ona mutfağa gitmesini kaş göz etti ve Rosemary'e sinsice sırıttı.
Efendim, faksı bulduk dedi Hicks telefonda. Rosemary Hicks'in daha önceki özürlerinde samimi olmadığını fark etti. Ama patronunun iyiliği için oyunu sürdürdü. Telefonun iki ucundaki konuşmayı da rahatlıkla duyabiliyordu.
''Faks'ta ne yazıyor?'' diye sordu Green.
''Efendim, buna kendiniz baksanız daha iyi olur. Bana pek bir şey ifade etmeyen karma karışık el yazıları var. Sayfanın en tepesinde Lancer'ın intikamı yazıyor.''
Sayfanın tepesindeki Lancer'ın intikamı kelimeleri Green'in kafasını karıştırmıştı. Ama faksın taslamam ele geçirilmesiyle teselli buldu. Eğer bu LeBlanc'la Travis arasında bir tür parolaysa kriptoloğu hemen üzerinde çalışmaya başlayabilirdi. Green'in gülümsemesi o gün ilk defa iyi tıraşlanmış yüzünün tamamına yayıldı. Bu aslında şu insanın yüzünün şeklini değiştiren gülümsemelerden biriydi. Yanakları bir karikatür gibi dışarılara kadar uzamıştı. Bu çılgın gülümseme orada 5 saniye durdu ve boşluğa bakarken orada yapışıp kaldı. Bunu gören yardımcılarının ödü koptu. Çünkü mutluluk maskesinin altında bir patlamanın gizleniyor olabileceğini biliyorlardı. Green gülümsemeyi kesti ve hala telefonu kulağına tutarak ayağa kalkıp aşağıda kalan masasına baktı. İşlerin nihayet istediği gibi gitmeye başlamasıyla birlikte bir nefes aldı. LeBlanc tarih olmuştu ve Travis de çantada keklikti. LeBlanc'ın canlı ele geçirilememesi talihsizlikti ama Green adamlarının başka şansı olmadığını anlamıştı. Çalıntı eşyanın adamın üstünde bulunması sadece an meselesiydi. Travis de sivil olduğu için büyük bir sorun olmayacaktı.
''Fox'ı hemen bana yolla Hicks'' diye bağırdı Green telefonda.
Hicks'e konuşma fırsatı vermeden yeni emirler yağdırmaya başladı.
''İlaçlarımı almam lazım.'' dedi Rosemary kapıya yönelerek. ''Kalp hastasıyım ve onları şimdi içmem lazım. Bazıları çalışma odasında. O yüzden geçmeme izin verirseniz.''
Telefonda konuşan Green'i dinlerken dikkati dağılmış olan Hicks, Dawkins'e kadının geçmesine izin vermesi için kafa salladı. Buradaki işi bitmişti, faksı ele geçirmişti ve Travis artık New York ekibinin problemiydi. Rosemary, Dawkins eşliğinde çam kaplı çalışma odasına doğru yavaş yavaş yürüdü. Dawkins kapıda durmuş şu Travis denen adamın sergilediği tuhaf eserlere dikkatle bakarken Rosemary Travis'in aspirinleri sakladığı çekmeceyi açtı. Kadın konuştuğunda Dawkins Titanic'ten kurtarılmış gümüş bir çatal bıçak setinin altındaki tabelayı okuyordu.
''Bana bir bardak su getirebilir misin genç adam?'' dedi Rosemary derin derin soluklanarak ve masadan destek alarak.
Rosemary her zaman iyi bir aktris olduğunu düşünmüştü. Dawkins kadına acıyarak baktı.
''Evet tabii'' dedi dönüp mutfağa yönelerek.
Rosemary şansını elde etmişti. 2 saniye içinde hamlesini yaptı. Bu şartlar altında ve oğlunun bursunun nasıl gittiği gibi ailevi konularda hep halini hatırını soran kibar Doktor Travis için yapabileceği tek şey buydu. Hicks görüşmesini bitirdi. Başını kaldırdığında elinde bir bardak su taşıyan Dawkins'i görünce ağzı açık kaldı. Onun şu lanet olası hizmetçiye gözcülük ediyor olması gerekiyordu.
Onu yalnız bırakarak ne alt ettiğini zannediyorsun diye aykırdı. Dickens'la birlikte sanki kulağını çekermiş gibi çalışma odasına yönelerek. Rosemary odanın ortasında bardağı almak için elini uzatmış bir halde duruyordu. Teşekkür ederim evlat, gülümseyerek ilaçları yuttu. Dickens yanında duran Hicks'e ne diye endişeleniyorsunuz ki efendim der gibi baktı. Pekala, bir daha onu yalnız bırakma Dickens ve şu faks makinesinin hafızasını sil. Yeni emirlerim var. Artık faks elinde olduğuna göre Green'in bir sonraki adımı hesaplama zamanı gelmişti. Dr. Travis'le ilgili oluşturulmuş dosyayı açıp koyduğu pencere pervazına doğru 4 adım attı ve kaldığı yerden devam etti. İpuçlarını birleştirmeye çalışarak kendi kendine düşündü. Leblanc ve Travis, Travis ve Leblanc, bir gizli servis ajanının bir tarihçiyle ne işi olabilir? Green, Dr. Travis'in hayatı ve alışkanlıkları ile ilgili çok gizli bilgiler içeren sayfaları hızla çevirmeye başladı ve Leblanc'ın ihaneti ile ilgili bir bağlantı bulabilmek için didik didik inceledi. Vatan güvenliğinin çok önemli olduğu bir çağda bir bireyin özel hayatı olması çok saçmaydı. Green sandalyesine doğru 4 dikkatli adım attı ve siyah cam masasına oturdu. Hiç bakmadan dosyayı masanın temiz yüzeyine yerleştirdi. 3. fincan kahvesine körü körüne uzanıp fincanı eline alırken gözlerini sayfalara doğrulttu. Sayfaları okur ve sıcak kahve fincanını kendine doğru çekerken fincan aniden elinden düştü. Green telefonuna doğru yalpalayarak gitti ve ahizeye kükredi. ''Beni hemen New York'a götürün.'' Green her ne kadar kötü görünüyor olsa da ortalığa saçılmış pisliği görmezden geldi ve kapıya doğru giderken ceketini giydi. 7. Bölüm. Yani sanırım Bermuda şeytan üçgeninin halkın yaygın olarak düşündüğü gibi bir cadı kazanı olmadığı konusunda hemfikirsin dedi Travis sırıtarak. Sonya Travis'in gülümsemesine sessizce karşılık verdi. Travis bu kızdan huylandı. Görüşme boyunca ne not almış ne de bir kayıt yapmıştı. Kahretsin, o kadar ilgileniyor gibi bir de görünmüyor. Her şey yolunda mı diye sordu Travis. Sonya onun omzuna dokundu ve kulağına fısıldadı. Çok vakit yok, o yüzden direkt konuya gireceğim. Ben aslında bir muhabir değilim. Travis daha cevap veremeden kız onu yanağından öptü ve tekrar kulağına fısıldadı. Beni tanıyormuş gibi davran çünkü muhtemelen izleniyoruz. Arkasına yaslandı ve kokteyl menüsüne göz gezdirerek sanki Travis'in takım elbisesi ya da aynı ölçüde sıradan bir şey hakkında yorum yapmış gibi davrandı. Travis aynı anda hem şaşırmış hem de heyecanlanmıştı. Muhabir olması konusunda yalan söylemiş olması ve sonra bir sürü casus filmi seyretmiş gibi davranması karşısında duyduğu öfke, bembeyaz teninin davetkar kokusu, yanaklarına değen simsiyah ipeksi saçları ve kulağına fısıldayan kısık sesinin tatlı titreşimleriyle azalmıştı. Sonya kadınsı bir cazibe saçıyordu ve gözleri onunkilerle buluştuğunda kızın akıl sağlığı hakkında ne düşünürse düşünsün onu dinlemeye zorlanıyordu. ''Peki bir muhabir değilsen o halde kimsin?'' diye sordu Travis. Kokteyl menüsünü onunla birlikte incelemek için eğilerek ''Ve izleniyoruz derken ne demek istiyorsun?'' Sonya ona gülümsedi ve barmenden bir martini istedi. ''Erkek kardeşim Clinton Leblanc gibi ben de gizli servis için çalışıyorum.'' Clinton Leblanc ismini söylediğinde sanki karşıdan bir tepki bekliyormuş gibi durup adamın gözlerine baktı. ''Ama burada resmi bir yetkiyle bulunmuyorum. Sen farkında değilsin ama kardeşim seni bir yığın belanın içine çekmişe benziyor.'' ''Ne olduğunu söyle. Bu kız ya psikozluydu ya da gerçekten bir tür belaya bulaşmıştı. Aslında hiç de psikozluya benzemiyordu.'' Devam et dedi Travis elmalı martinisinin kalanını mideye indirirken. Sonya bardaki bir tabağın içinden küçük bir avuç dolusu cips aldı. Bütün bildiğim erkek kardeşimin birkaç gün öncesine kadar çok sessiz olduğu, senin yayıncına ulaşıp ikiniz arasında bir görüşme ayarlamak için New York'taki bağlantılarımı kullanıp kullanamayacağımı sormak amacıyla beni aradı. Sana ulaşmak için normal kanalları kullanmak istemiyordu. Gizlilik konusunda endişeleri olduğunu söylüyordu. Bana daha fazlasını anlatmadı. Bana bu işe benim dahil olmamı istemediğini söyledi. Şu koruyucu ağabey saçmalığı muhtemelen. Travis omzunun üzerinden geriye bakma içgüdüsüne karşı koymaya çalışarak kızın devam etmesi için kafasını salladı. Sonya mecburdu. Gelişmelerden haberdar etmek için bugün beni arayacaktı ama aramadı. Bir saat belirlemiştik.
Doğrusunu söylemek gerekirse o oldukça dakiktir. Bu yüzden o aramayınca bir şeylerin ters gitmiş olduğunu düşünerek ben onun evini aradım.
Bu saçmalık. TV stüdyolarında komplolarla ilgili arayan kaçıklar yetmiyormuş gibi artık insanlar beni her gittiğim yerde takip ediyorlar.
Bunu duyduğuma üzüldüm ama bütün bunların benimle ne ilgisi var?
Sonya delici bakışlarını onun gözlerine dikti.
Kardeşimin evini aradığımda telefonu bir polis açtı. Clinton Leblanc'ın nerede olduğunu bilip bilmediğimi ve Dr. D. Travis diye birini tanıyıp tanımadığımı öğrenmek istedi.
Peki bu tam olarak ne demek oluyor diye sordu Travis ensesini sıvazlayarak.
Sonya adamın kolunu sıkıca kavradı.
Dinle Dr. Travis, ben gizli servislerim. Telefonu açan adamın polis olmasının mümkün olmadığını biliyorum. Ayrıca kardeşim de bir ajan, koruma görevlisi. Bir şey, büyük bir şey üzerinde gizli bir çalışma yürütüyordu ve seninle özel olarak konuşmak istiyordu. Şu anda büyük ihtimalle bir kaçak. Tabii henüz yakalanmadıysa ya da öldürülmediyse. Büyük ihtimalle öldü. Bilgisayarının, e-postalarının, telefon görüşmelerinin hepsi eminim ki takip altında. Ve o polis her kimdiyse kardeşimin seninle iletişime geçmeyi planladığını bildiğinden emin olabilirsin. Travis soluk verdi ve ifadesi yumuşadı. Pekala, devlet teşkilatı benimle ne konuşmak istiyorsa konuşabilir. Gizleyecek bir şeyim yok. Kardeşinle hiç karşılaşmadım. Dinle, uzmanlık alanımın bazı insanları benim bir komplo teorileri kaynağı olduğuma inandırdığını farkındayım. Ama bu genel bir yanılgı dedi, önemsemiz bir ifadeyle elini sallayarak. Öyle olsa bile Sonya'nın dediklerinden etkilenmeden edemedi. Muhtemelen oradan çekip gitmesi gerektiğini biliyordu.
Kahretsin, o kadar safsın ki diye sözünü kesti Sonya bana bakarak.
Travis hem kırıldı hem de sinir oldu. Bu kadar yeter. O tatlı biri ama o kadar da tatlı değil.
Efendim, pekala, sanırım bir akşam için yeterli kadar saçmalık dinledim.
Sonya elini Travis'in omzuna koydu ve eğleniyormuş gibi yaparak bir kahkaha attıktan sonra tekrar kulağına fısıldadı.
Evine telefon et ve kimin açtığını gör, anlayacaksın. Her kim cevap verirse o muhtemelen benim kardeşimi de öğrendiği şey yüzünden öldürdü. Ve sen de şu anda onunla bağlantılısın.
4. ayrımın sonu. Sayfa 56.